Ayrım 11, sayfa 87. Hector şaşırtıcı bir şekilde aniden konuyu değiştirdi. Akşam yemeğinizi odanızda yiyerek kendi başınıza sıkılmak mı istersiniz ki bunu önermem, yoksa yemekhanede benimle mi yemeği tercih edersiniz? Şef müthiş bir Wagyu dana pirzola yapmış. Michelin rehberinin son baskısının 100. sayfasında buradaki yemekler, şaraplar ve sohbet şiddetle öneriliyor. Dipnot, Michelin, dünya çapında otel ve lokantaları derecelendiren saygın bir yayın. Tüm bu korkunç geceler boyunca tek başına oturmuştu ve en azından adam sıkıcı değildi. Sinir bozucu mu? Evet, kesinlikle, ama sıkıcı değil. Gülümseyerek teklifi kabul etti. Yemek boyunca sohbeti kaybolan kızı ve yatından uzak tuttu. Daha çok Ebu Zahra'nın politik yapısı ve Bernard Petrol'ün emirlikteki faaliyetlerinden bahsetti. Daha sonra konuyu ilgilendiğini bildiği atlar ve at yarışlarına getirdi. Konuyla ilgili bu kadar çok şeyi nasıl bildiğini sorar gibi bakınca, "Babamın çiftliğinde yetiştirilmek üzere birkaç tane at olurdu hep," diyerek bilgisinin kaynağını açıkladı. Cılız bir çocuk olarak onun baş seyisi ve jokeyiydim. Ayda bir Nairobi'deki yarışlara katılırdık. Aslında tamamen ilişki kurma amaçlı amatör bir olaydı ama biz çok ciddiye alırdık. Bilgiliydi ve bunu kolayca ifade edebiliyordu. İğneleyici, aynı zamanda garip bir espri anlayışına sahipti. Ve bu Hazel'ı Kayla ile ilgili endişelerinden bir süreliğine uzaklaştırmıştı. Kadehindeki şaraptan ancak bir parmak içmişti ki Hector şişeyi alıp üstünü tamamlamak üzere işaret etti. Şarap çok hoş bir 10 yıllık Romane Conti'ydi. Zevkleri hakkında bu kadar çok şey biliyor olması hoşuna gitmişti. O anda onu reddetmek ayıp olacaktı. Kadehini uzattı. Tam o sırada adamlarından biri yemekhaneye girdi ve masaya yaklaşarak Hector'ın kulağına bir şeyler fısıldadı. Hector şişeyi hızla masaya indirince birkaç damla şarap örtüye sıçradı. Hazel'ı kolundan tuttuğu gibi ayağa kaldırdı. "Çabuk!" diye bağırdı. Operasyon odasına giden uzun koridorda koşmaya başladılar. "Ne var?" diye nefes nefese sordu. "Ne oluyor?" "Canavar ortaya çıktı," dedi ve Hazel'ı koridor boyunca çekiştirmeye devam etti. Dört adımı televizyon ekranının önündeydi. Biraz önceki yemekhaneye gelen adam da oradaydı. Hector adamı Hazel'a kıdemli ajanlarından biri Utman olarak tanıştırdı. Arap, aynı zamanda Müslüman olmasına rağmen Hector'ın en güvendiği adamıydı. "İyi adamlardan biri," dedi onun için. "Hangi kanalda Utman?" Hector sordu. "Doha'dan yayın yapan El Cezire Arap TV. Dünya haberlerinin başında söylediler. Ben sonunu yakaladım fakat bültenin sonunda tekrar ederler." "Bayan Bennet için bir sandalye getirin," diye emretti Hector. Ürdün kralının İran ziyareti, Bağdat'taki intihar bombacısı ve Orta Doğu için önemli diğer haberleri gergin ve sessizce dinlediler. Derken birden çok şık beyaz bir açık deniz gemisi ekranda belirdi ve haber spikeri Arapça konuşmaya başladı. Hector anında çeviri yaparak adamın dediklerini Hazel'a aktardı. Kendilerine İslam'ın çiçekleri diyen bir grup, Hint Okyanusu'nun batısında bir yatın kaçırılması olayında sorumluluğu üstlendiklerini bildirdi. Amrys Dolphin isimli 125 metrelik lüks yat, Cayman Adaları bandıralı olmasına karşın, Houston, Texas'ta bulunan Bernard Petrol'ün başkanı Bayan Hazel Bennet'e ait. Bayan Bennet dünyanın en zengin kadınları arasında bulunuyor. Ekrana bir anda Hazel'ın görüntüsü geldi. Üzerinde uzun şık bir gece elbisesi vardı. Boynunda ise bir zamanlar Barbara Hutton'a ait olan efsanevi elmas gerdanlık. Los Angeles'taki bir Demokrat Parti yardım kampanyası balosunda tenis şampiyonu arkadaşı olan John McEnroe ile dans ediyordu. Hector, spikerin anlattıklarını çevirmeye devam etti. Grubun sözcülerine göre yat, Amerikan askerlerinin Irak'ta uyguladıkları zulme karşılık olarak batırılmış. Gemi mürettebat ve yolcuları gözaltına alınmıştır. Bayan Bernick'in kaçırıldığı sırada gemide olmadığı anlaşılmıştır. Gemideki tek yolcu kızı Kayla Bennett'tir ve kendisi gözaltına alınanlar arasındadır. Ekrana Kayla'nın havuzdan çıkarken mayolu bir fotoğrafı geldi. Genç, ayrıcalıklı ve şımarık batılı milyonerlerin bilindik haliyle kameraya bakarak gülüyordu. Giydiği cüretkar mayo hiç kuşkusuz tüm dünyadaki dindar Müslümanların tepki ve öfkesine neden olacak cinstendi. Savaşçılar Amerikan hükümetinden mürettebatın ve Kayla Bennett'in serbest bırakılmasına karşılık yüklü bir miktar parayla Irak'taki terörist hareketlerinden dolayı özür talep edeceklerini açıkladılar. Arap spiker Kahire'de oynanan bir futbol maçı hakkındaki haberi okumaya başlayınca Utman televizyonu kapattı. Hazel'ın yüzüne neşeli bir canlılık gelmişti. Aman tanrım, kızım yaşıyor, bebeğim yaşıyor. Sen haklı çıktın Cross, o yaşıyor. Her ne kadar Utman ve diğer 3 Crossbow ajanı onlardan yana bakmıyorlarsa da hepsi konuşmaları dinliyordu. Hector kaşlarını çatarak susmasını ima etti ve ayağa kalktı. Benimle gelin dedi alçak sesle ve birlikte binadan çıktılar. Güneş bir saat önce batmıştı. Küçük dalgaların tembelce dövdüğü sahile gelene kadar hiç konuşmadılar. Gelgit hattının hemen üzerinde yarıya kadar kuma gömülmüş, çok eski ahşap bir kazığın üzerine yan yana oturdular. Körfezde demir atmış iki dev tanker, açık deniz terminalinden aktarılan petrolle depolarını dolduruyorlardı. Deniz yüzeyinden yansıyan projektörlerin ışığı sayesinde Hector ve Hazel birbirlerinin yüzünü oldukça net görebiliyorlardı. Sizi buraya getirme sebebim kimsenin duymadığından emin olarak konuşabilecek olmamız diye açıkladı. Hazel şaşırmış görünüyordu. Hepsi senin adamların, güvenmiyor musun onlara? O dördü muhtemelen yeryüzünde güvenebileceğim yegane insanlar. Yine de sadakatleri üzerinde gereksiz baskı yaratmanın da alemi yok. İkimizin ne konuştuğunu bilmelerine gerek yok. Hazel başıyla onayladı. Anlıyorum. Gerçekten anladığını sanmıyorum. Şu andan itibaren uğraşacağımız adamlar dünyanın en acımasız ve sinsi yaratıklarıdır. İnsanı yalan ve dalavera dolu karanlık bir dünyaya çekerler. Kendilerine İslam'ın çiçekleri diyorlar. Öne doğru eğildi ve parmağıyla kuma bir şekil çizdi. İslam'ın hilaliydi. Cehennem zehiri daha uygun bir isim olurdu. Yeniden doğruldu ve kumdaki deseni botunun tabanıyla sildi. Evet, bu kadar yeter. Şimdi gidip bundan sonra olacakları öngörelim. Beyaz Saray'daki bağlantılarımı arasam iyi olacak galiba. Artık Kayla'nın yerini bildiğimize göre oradakiler pazarlıkla ya da güç kullanarak onun serbest kalmasını sağlayabilirler diye akıl yürüttü Hazel. Her açıdan yanlış. Birincisi Kayla'nın nerede olduğunu bilmiyoruz. Onu kimin kaçırdığı hakkında çok az bilgimiz var ama nerede tuttuklarını bilmiyoruz. İkincisi arkadaşlarınız bahsettiğiniz şeylerin ikisini de yapamazlar dedi. Öncelikle teröristlerle pazarlık yapmamak açıkça ilan edilmiş bir politikadır. Kuvvet kullanımına gelince bu konuda güvenemezsiniz. Tahran'daki ABD elçiliğinin ele geçirilmesini ve Mogadishu'daki terörizm üstüne yapılan helikopter saldırısını anlatan Black Hawk Down filmini hatırlayın. Dipnot, Black Hawk Down, Kara Şahin düştü. Acı dersler çıkardılar. Pazarlık yapmayacaklardır, kuvvet kullanamazlar ve kullanmayacaklardır. Ama bunun için Tanrı'ya şükretmelisin. Deniz piyadeleri harekete geçseydi, bu Kayla Bennett'in sonu olurdu. Fakat bir şey yapmaları lazım. Ben bir Amerikan vatandaşıyım. Başkan yardım edeceğine dair bana söz verdi. Elinde olmadan içinden boğuk bir hıçkırık yükseldi. Hector başını kaçırıp tankerlere baktı. Hazel'ı kendi ıstırabıyla baş başa bırakarak kendini toplaması için zaman tanıdı. Ne yapacağız o zaman? Sizden bekleneni yapacaksınız. Az önce söylediğiniz gibi Washington'daki arkadaşlarınıza baskı yapmayı deneyeceksiniz. Canavarı oyalayacağız. Onunla pazarlık yapıyor gibi görüneceğiz. Fakat bunu yaparken bunun hiçbir işe yaramayacağını bilmeniz gerekiyor. Başını sallayarak Hector'a baktı. Anlayamadım. Yapacağınız hiçbir teklif ya da vereceğiniz hiçbir söz, bu adamların Kayla'yı uysal bir şekilde geri vermesini sağlamayacaktır. Onlara $1 verin, $10 daha isteyeceklerdir. Şartlarını kabul edin, yepyeni isteklerle size geleceklerdir. O halde bunu neden yapıyoruz ki? Tamamen zaman kaybı değil mi? Hayır Bayan Bennet, zaman kaybetmiyoruz. Kayla'nın nerede olduğunu bulmak için zaman kazanıyoruz. Bunu yapabilir misin gerçekten? Öyle umuyorum. Aslında sanıyorum yapabilirim. Peki sonra nerede olduğunu bulursan ondan sonra ne olacak? Gidip onu kurtaracağım. Gözlerindeki ifade, dudaklarında oluşan belli belirsiz gülümsemeyi inkar ediyordu. Ama az önce dedin ki, ne dediğimi biliyorum ama benimle deniz piyadeleri arasında bir fark var. Onlar çengellerdeki eti gören 10.000 kasap gibi saldıracaklardır. Oysa ben elinde neşterli bir kalp cerrahı gibi sızacağım oraya. Bunu yapabilir misin diye sordu Hector omuzlarını yukarı kaldırarak. Bana bunun için para ödüyorsunuz. Fakat şu an itibariyle fidye isteğini beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu bana kullanabileceğim bir şey verecektir. Ne kadar zaman kazanmamız gerekli sence diye sordu yine omuzlarını kaldırarak. 1 ay, 6 ay, 1 yıl ne kadar gerekirse. 1 yıl sen aklını mı kaçırdın? Mümkün değil. Her gün ölüp ölüp diriliyorum ben. Benim için böyleyse onun için nasıldır kim bilir. Hayır, bu kesinlikle olmaz. Kemal'in yelkenlisi kıyıdan 80 kilometre uzaktayken kısa dalga telsizden bir mesaj gönderdi. Balık 16 kilometre mercanlığında ilerliyor. Mesaj hemen alındı. Karadakiler dinlemedeydiler. Bir saat içinde 12 metrelik motorbot körfezden ayrılıp yelkenliyle buluşmak için tam gaz yol almaya başlamıştı. İki tekne buluştuğunda her ikisinin mürettebatı silahlarını havaya kaldırıp zılgıt çektiler. Allahu Ekber diye bağırarak dar güvertede oynamaya başladılar. Tekneler iyice birbirine yaklaştığında yelkenliğe atlayıp ayaklarını yere vurarak başarılarını kutladılar. Kayla güverte kamerasının bir köşesinde yatak olarak kullandığı kilim yığınının üzerinde büzülmüş sevinç naralarını dinliyordu. 11 gün boyunca yıkanmasına ve elbiselerini değiştirmesine izin verilmemişti. Her gün bir kase pilavla acı biberli balık güveç yemişti ve su olarak verdikleri şey lağıma benzeyen tuzlu bir suydu. Gıda zehirlenmesi ve deniz tutmasından ishal ve kusma nedeniyle perişan olmuştu. Tuvalet olarak kullandığı şey yerde duran pis bir kovaydı. Dışarı çıkmasına sadece bu kovayı denize dökmesi için izin veriliyordu. Şimdi kameranın kapısı açılmış, arkasındaki parlak güneş ışığını perdeleyen bir silüet kapıda belirmişti. Kalk bakalım haydi diyerek ağır aksanlı İngilizcesiyle emretti Kemal. Kayla'nın hiç direnecek gücü kalmamıştı. Ayağa kalkmaya çalıştı ama o kadar güçsüzdü ki bacakları titriyordu. Destek için kamera duvarına tutundu. Sabırsızlanan Kemal onu kolundan tutup kapıdan dışarı açık havaya çıkardı. Kayla serbest kalan elini gözlerine siper ederek acımasız güneş ışınlarından korunmaya çalıştı. Ama Kemal elini tutup çekti. ''Bırak senin çirkin beyaz yüzünü görsünler.'' diyerek kıza kahkahalarla güldü. Kayla bir ceset gibi bembeyazdı ve gözleri çukurlaşmış, koyu birer oyuk gibi görünüyordu. Saçları terden keçe gibi olmuştu. Üzerindeki elbise leke içinde, kusmuk ve dışkı kokuyordu. Kameradan çıktığını gören mürettebat, dini ve politik sloganlar atarak üzerine doğru geldi. Bir taraftan kahkahalar atarak alay ederken, diğer taraftan saçını ve elbiselerini çekiştiriyorlardı. Kayla'nın ayakta duracak gücü kalmamıştı. Sanki hissiyatını kaybetmişti ve etrafını saran adamların temasıyla ayakta kalabiliyordu. "Lütfen," diye fısıldadı. Solgun yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. "Lütfen artık canımı yakmayın." Ne dediğini anlamıyorlardı. Onu sürükleyerek motorbota doğru götürüp bir balık kasası gibi elden ele geçirerek diğer tekneye aktarıp ite kaka ana kameraya soktular. Orada onu Rogier bekliyordu. Özür dilerim Kayla, onları kontrol edemiyorum. Karşı koymaya çalışmamalısın. Seni korumak için elimden geleni yapacağım. Fakat bana yardımcı olmalısın. Rogier hıçkırıklara boğulmuştu. Yelkenlide tutsak kaldığından beri düzensiz aralıklarla Rogier'i görmüş ama hiç konuşma fırsatı bulamamıştı. Şimdi Rogier kendisine sarılmıştı. O da kollarını onun gövdesine doladı. İkna edici sözleri ve yumuşak tavırlarından etkilenmişti. İçine düştüğü dehşet ve karmaşa durumunda tek dayanağı Rogier'di. Annesi ve içinden çekip alındığı güvenli ve rahat dünya, onun için artık gerçek dışı bir hayal haline gelmişti. Sahip olduğu tek şey Rogier'di. Her şeyiyle ona bağımlıydı artık. Cesaretini kaybetme Kayla, neredeyse bitti. Yakında karaya çıkacağız ve güvende olacaksın. Oraya vardıktan sonra seni koruyacak ve seninle ilgilenecek durumda olacağım. Seni seviyorum Rogier, seni çok seviyorum. Bana güç ve güven veriyorsun. Kayla'yı kameranın arka tarafındaki tahta yatağa doğru götürüp yatırdı. Kirli saçlarını okşadı. Kayla sonunda yorgunluktan uyuyakaldı. 2 saat sonra kara ufukta siyah bir çizgi halinde belirmişti. Motorbotun körfeze girmesi için 1 saat daha gerekliydi. Gandanga körfezi karadan uzanarak bir aslan pençesi gibi kıvrılan çıkıntının oluşturduğu, derin suları olan kapalı bir alandı. Bu bölgede hiç eksilmeyen alize rüzgarlarının etkisinden de korunuyordu. Motorbot burnu dönünce körfez önünde uzanmaya başlamıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Wagyu, W-A-G-Y-U, Michelin, M-I-C-H-E-L-I-N, Romane Conti, R-O-M-A-N-E-E-C-O-N-T-I, Barbara Hutton, B-A-R-B-A-R-A-H-U-T-T-O-N, John McEnroe, J-O-H-N-M-C-E-N-R-O-E, Black Hawk Down, B-L-A-C-K-H-A-W-K-D-O-W-N.